Ayrım 19, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 222, 14. Bölüm. Gerhard Kröger, Ordi Havaalanı'nda iki parça bavuluyla karga platformundan dışarı çıktı. Biri doktor çantası, diğeri de orta boy bir naylon valizdi, omuzuna asmıştı. Sola sapıp Petit Cargaison, küçük kargo yazan bir alana gelene kadar uzun beton yoldan yürüdü. Durmadan akan trafiği gözledi. Sonra da iki yana kayan koca metal kapıların önündeki kaldırıma park etmiş birkaç araca doğru ilerledi. Daha önceden kontrolden geçmiş ticari kutu ve kartonlar bu kapılardan geçirilerek teslim ediliyorlardı. Görmeyi beklediği bir yanında Entrepot Avignon depoları yazan gri renkli bir kamyoneti gördü. Yüzden çok dağıtıcı Paris'teki perakendecilere mal teslimatı yapmadan önce mallarını burada depoluyordu. Bu labirentvari kompleksin içinde bir yerlerde Blitzkrieg savaşçılarının, yani kardeşliğin en seçkin suikastçılarının karargahı vardı. Doktor kamyonetin yanına yaslanmış kırmızı beyaz ragbi gömlekli bir adama yaklaştı. Adamın aldığı emirler doğrultusunda böyle giyinmesi ve onu böyle beklemesi gerekiyordu zaten. ''Mala sol geldi mi Mösyö?'' diye sordu Kröger. ''İran sularından gelen en iyi havyar'' diye karşılık verdi ragbi gömlekli fasulu adam, sigarasını fırlatıp Kröger'e gözlerini dikerek. ''Ruslarınkinden gerçekten daha mı iyi?'' diye devam etti Kröger. ''Her şey Ruslarınkinden daha iyidir.'' ''Güzel, demek ki kim olduğumu biliyorsunuz.''
''Hayır, kim olduğunuzu bilmiyorum Mösyö. Bu umurumda da değil. Siz sadece şu arkaya balıkların yanına geçin. Ben sizi tanıyan birine götürürüm.''
Gidecekleri yere kadar olan yolculukları Gerhard için iki açıdan tam anlamıyla iğrençti. Bir kere dondurulmuş balıkların kokusu burnunun direğini kırmıştı. Ayrıca kamyonet savaştan kalmış gibi görünen delik deşik yolların üzerinden geçerken taş gibi sert bir sıranın üzerine oturmak zorunda kalmıştı. Nihayet yaklaşık 30 dakika sonra durdular ve görünmeyen bir hoparlörden sert bir ses duyuldu.
''Dışarıya Mösyö ve sakın unutmayın, bizi hiç görmediniz. Biz de sizi hiç görmedik ve sizi kamyonetimizle hiç taşımadık.''
Kamyonetin arka kapıları mekanik olarak kendiliğinden açıldı. Kröger bavulunu kavradı, tavana çarpmamak için başını eğdi ve dışarıya temiz havaya çıktı. Kamyonet tekerlekleri gıcırdayarak aceleyle uzaklaşırken siyah takım elbiseli, saçları kısacık kesilmiş gençten bir adam Kröger'i sessiz sedasız süzmekteydi.
''Bu ne biçim bir ulaşım böyle?'' diye çıkıştı Gerhard. ''Benim kim olduğumu biliyor musunuz?''
''Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz Herr Kröger? Biliyorsanız sorunuz çok aptalca. Çünkü Fransa'da bizi hiç kimsenin tanımıyor olması lazım.''
''Üstlerinizle buluştuğumda bunu tartışırız. Derhal beni onlara götürün.''
''Benim üstümde başka biri yok her doktor. Sizinle kendim görüşmekte ısrar ettim.''
''Ama siz
''Çok mu gencim efendim? Bizim yaptıklarımızı yalnızca gençler yapabilir. Reflekslerimiz güçlerinin doruğunda, vücutlarımız süper eğitimli. Sizin gibi yaşlı insanların daha ilk saatte yetkileri alınabilir.''
''Doğru, kabul. Emirleri yerine getirmediğin için sizin de iki saat içinde yetkileriniz alınabilir.''
''Birimimiz en iyisidir. Adamlarımızın hedeflerden birini en güç koşullar altında öldürdüklerini hatırlatabilir miyim?''
''Ama doğru hedefi değil, seni embesil.''
''Öbürünü de bulacağız. Sadece bir zaman sorunu.''
''Zaman yok. Daha konuşacaklarımız var. Bir şeyi kaçırdınız. Karargahınıza giderim.''
''Hayır, burada konuşacağız. Kimse merkezimize giremez. Sizin için düzenlemeleri gerçekleştirdik. Hotel Lutetia, bir zamanların Gestapo karargahı. Binada değişiklikler yapıldı ama duvarlar o dönemin anılarıyla dolu. Rahat edeceksiniz Herr Doktor.''
''Derhal konuşmalıyız.''
''O zaman konuşun Herr Kröger. Daha fazla giremezsiniz.''
''Sen çok itaatsizsin delikanlı. Von Schnabe'den boşalan yere biri atılana kadar Wacklerbruck'un komutanı benim. Sen emirlerini benden alacaksın.''
''Yanlışınızı düzeltmeme izin verin Herr Doktor. General von Schnabe görevden alındıktan sonra emirleri tamamen doğrudan Bonn'dan, Bonn'daki liderimizden almamız doğrultusunda emir verildi bize.''
O kim?
Eğer bilseydim gizli tutacağıma dair and içerdim. Ama bilmediğim için pek fark etmez. Şifreler kullanılıyor hep ve bu şifreler aracılığıyla onların mutlak otoritelerini tanıyoruz. Tüm görevlerimiz onun yalnız ve yalnız onun onayından geçer.
Şu Harry Latham avlanıp öldürülmeli. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok.
Anlıyoruz efendim. Bond bunu net olarak belirtti.
Yine de sen burada karşımda dikilmiş konuşuyor, bunun sadece bir zaman sorunu olduğunu söylüyorsun bana.
Bağırıp çağırmanın işlere bir faydası olmaz Meinherr. Zaman hangi birimlerle ölçülür? Saniyelerle, dakikalarla, saatlerle, günlerle, haftalarla ve...
Kes şunu. Ortada bir kriz var ve ben de senden bunu kabul etmeni istiyorum.
Kabul ediyorum, ediyoruz efendim.
Öyleyse neler yaptınız, ne yapıyorsunuz ve o iki adamınız hangi cehennemin dibindeler? Hiç haber aldınız mı kendilerinden?
Vücudu kaskatı, gözleri tedirgin bir ifadeyle sağa sola bakınırken genç Blitzkriegçi ağır ağır hafif bir tonda yanıtladı.
Kedi kuşunu açıkladığım gibi pek çok olasılık var Herr Kroeger. Kaçtılar ama ikisi de yaralılar. Yaraları ne kadar ciddi bilemiyoruz. Eğer durumları ümitsiz olsaydı her ikisinin de bize and içtiği gibi o onurlu şeyi yapar ve kendilerini siyanür veya kafalarına sıktıkları kurşunlarla öldürürlerdi.
Onlardan bir haber almadığınızı mı söylüyorsunuz?
Evet efendim, ama onların arabayla kaçtıklarını biliyoruz.
Nasıl biliyorsunuz bunu?
Bütün gazeteler yazdı, haber yayınlarında da vardı. Ayrıca onlarla ilgili kitlesel bir araştırma başlatıldığını öğrendik. Polisin, Fransız emniyetinin, hatta ikinci şubenin peşlerinde olduğunu biliyoruz. Her yere yayılmışlar, kasabalara, köylere. Hatta Paris'e 2 saat uzaklıktaki bütün doktorları sorguya çeke çeke dağlara, ormanlara bile yayılmışlar.
O zaman ikisinin de intihar ettiğini ileri sürüyorsun ama yine de bazı olasılıklar olabilir demiştin. Nedir bunlar?
En güçlü olasılık ikisinin de intihar etmiş olması efendim. Ama onların güçlerini kazanmaları, tekrar sağlıklarına kavuşmuş olmaları ve şu sıralar bize ulaşmak için bir telefon arıyor olmaları da aynı şekilde olası. Sizin de farkında olduğunuz gibi bizler bu gibi hallerde tekrar temasa geçecek gücü kazanana kadar hayvanlar gibi bir köşede kendi başımızın çaresine bakabilecek şekilde eğitiliyoruz. Yara bereleri iyileştirme ve kırık kemikleri yerine kaynatma konusunda ileri düzeyde eğitim gördük.
Şahane! Diplomamı iptal ettirip bütün hastalarımı size göndereceğim.
Bu espri değil Meinherr. Biz hayatta kalabilmek için eğitildik. Hepsi bu.
Başka olasılıklar?
Onların yakalanıp yakalanmadıklarını mı soruyorsunuz?
Evet.
Eğer yakalansalardı bizim haberimiz olurdu. Büyükelçilikteki muhbirlerimiz bunu öğrenirdi. Hem sonra adamlarımızı takibe başladılar bile. Fransız hükümetinin bizim birimimizi arayan 100'ün üzerinde elemanı var. Onları sürekli izliyor, dinliyoruz.
Çok inandırıcısın. Peki başka? Hangi aşamadasınız? Harry Latham bulunmalı.
Onu yakalamamıza çok az kaldığını düşünüyoruz efendim. Latham Antinaius'ların koruması altında.
Bunu biliyoruz diye sözünü kesti Kroeger öfkeyle. Ama nerede olduklarını veya onu nerede sakladıklarını bilmezseniz bunu bilmenin hiçbir anlamı olmaz.
Onların karargahlarının hangi bölgede olduğunu 2 saate kadar öğrenebiliriz Meinherr.
Ne? Neden bunu daha önce söylemedin?
Çünkü size spekülasyonlardan çok başarılmış, bitirilmiş şeyleri söylemeyi tercih ederim. Öğrenebiliriz dedim. Öğrendik demedim.
Nasıl?
Antinaius'larla telefon bağlantısı elçiliğin güvenlik şefi aracılığıyla yapılıyor. Onun da telefonu büyük elçininki gibi dinlemelere karşı korunuyor. Fakat şöyle bir şey daha var. Yaptığı görüşmelerin mühürlü bir kaydı tutuluyor. Adamımız buna bir göz atabileceğini ve listenin bir fotokopisini alabileceğini düşünüyor. Numaralar bir kere elimize geçtikten sonra yerlerini gün ışığına çıkarması için telefon idaresinden birilerine rüşvet verebiliriz. Bu açıdan bakıldığında basit bir eleme işlemi yapılacak, o kadar.
Eğer o açıdan bakıldığında insana basit geliyor. Rehberde yer almayan numaraların çok iyi korunduğunu biliyorum. Tıpkı bizim telefonlar gibi. Telefon müdürlüğüne gidip de memurun masasına parayı koyabileceğinizden kuşkuluyum.
Telefon müdürlüğüne gitmemize lüzum yok. Dikkat ederseniz numaraları gün ışığına çıkaracağız gibi bir deyim kullandım. İşte kelimenin tam anlamıyla bu numaraları yer altından gün ışığına çıkaracağız. Yeraltı telefon şebekesinden sorumlu bir işçi bulacağız ve işimizi oradan halledeceğiz. Çünkü bilgisayarlarda kayıtlı olan bilinen bilinmeyen telefon numaralarının hatları bu şebekelerde bulunmak zorundadır. Bütün bu bilgilerin bakım ve onarımının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bilgisayarlara eksiksiz olarak geçirilmiş olması gerekir. Yani bilgisayarlara doğrudan olmasa bile böyle girebiliriz.
İşinizi iyi biliyor gibi görünüyorsunuz her. İsminiz neydi?
Adım yok benim, hiçbirimizin yok. Kimliğim numara 01 Paris. Gelin sizin için ulaşımı düzenledim. Sürekli temas halinde kalacağız. Bir sonraki temasımız otele varmanızdan birkaç dakika sonra olabilir.
Antinayusların kırmızı evdeki odalarından birinde masasının başında oturan Dürüv ayizeyi kaldırıp elçiliği çevirdi. Santralden arşiv bölümünden Bayan de Vries'i bağlamalarını rica etti.
Ben Harry Latham dedi Dürüv karine. Konuşabilir misin?
Evet Monsieur, burada kimse yok ama önce size bazı talimatlarım olacak. Büyükelçi bir dahaki aramanızda size iletmem için emir verdi.
Devam etti de Latham gözlerini kısıp dikkatle dinleyerek. Caridon'a bir mesaj geçmek üzereydi. O konuşurken Drew da bir kurşun kalem aldı.
16 numaralı kuryemizle Sacred Core'da taşıma hattının üzerinde bu akşam saat 9:30'da. Washington'dan size mesajlar var, anlıyorsunuz. Non?
Anlıyorum evet diye karşılık verdi Drew. Fransızca'da burada kullanılması daha normal olan ne se pa, yani değil mi yerine non denmesinin bu bilgiyi göz ardı etmesi gerektiği anlamına geldiğini biliyordu. Karin'in telefonuna girildiği yolundaki bilgiye dayanarak Witkowski bir başka tuzak hazırlıyordu. Başka bir şey var mı?
Evet. Kardeşiniz Drew'un Londra'daki konsolosluk operasyonları bürosundan gelen arkadaşıyla Bois de Boulogne'da çeşmelerde saat 8:45'te buluşmanız planlanıyordu, doğru mu?
Evet, onaylandı.
İptal edildi Monsieur. Sacred Coeur buluşmasıyla örtüşüyor.
Ona ulaşıp iptal edebilir misiniz?
Ulaştık, oui. Evet, başka bir buluşma ayarlayacağız.
Lütfen ayarlayın. Bana Drew'un son haftalarıyla ilgili bilmek istediğim şeyleri anlatabilir. Özellikle de şu Jodel meselesini. Hepsi bu kadar mı?
Şimdilik evet. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı?
Evet. Ne zaman elçiliğe dönebilirim?
Size haber vereceğiz. Elçiliğin hala günün her saati gözlendiği inancındayız.
Bu saklambaçtan hoşlanmıyorum. Çok rahatsız edici.
Her zaman Washington'a dönebilirsiniz, bunu biliyorsunuz.
Hayır, Drew'yu burada öldürdüler. Onun katilleri burada. Onları bulana kadar kalıyorum.
Pekala, yarın arayacak mısınız?
Evet, kardeşimin dosyalarından daha epey evrak gerekiyor. Şu aktör hakkında topladığı her şey.
Au revoir, monsieur.
Bye.
Latham telefonu kapatıp aldığı kısa nota baktı. Notları kısaydı çünkü Karin'in gizli talimat yöntemini çabucak anlamıştı. Sacred Coeur olmuştu out. Bois de Boulogne'daki çeşmeler olmuştu in. Fransızca söylenen non ilk seçeneği elemiş, oui evet ikilemesi ise ikinciyi doğrulamıştı. Geri kalan ise sadece Harry Latham'ın Paris'te kalma ısrarını vurgulayan boşluk doldurma laflarıydı.
Bu hasta kiminle buluşacağını öğrenmesinin hiçbir yolu yoktu. Ama o şahıs her kim ise onu mutlaka tanıyacaktı. Yok eğer tanımıyorsa o zaman birileri onu bulacaktı.
Vardiyasının sonunda kardeşliğin Büyükelçiliğin muhaberat bölümündeki muhbiri Gabriel'e çıkmış, beklemiş, sonra birden hareketlenmiş, motosikletlinin birine sürtünerek yolun karşı tarafına geçmişti. O temas sırasında kaseti usulca motosikletliye vermiş, motosikletli de kaseti alır almaz basıp gitmişti. 26 dakika sonra tam olarak öğleden sonra saat 4:37'de bu kaset suikastçıların Avignon depolarındaki gizli karargahına teslim edildi.
Blitzkriegçilerin 01 Paris'i Alexander Lassiter, Harry Latham'ın 12x15 ebe adında fotoğrafını elinde tutarak Latham ile De Vries adındaki kadın arasında geçen konuşmanın band kaydını 3. kere dinledi.
''Araştırmamız sona ermiş gibi görünüyor.'' dedi 01. Masanın üzerinde duran kaset çaları kapatmak için eğildi. ''Sucker Core'a kimler gidiyor?'' diye sordu. Konferans masasının etrafındaki meslektaşlarına hitap ederek. Hepsi birden ellerini kaldırdı.
''Dördünüz yeter, fazlası göze batar.'' diye devam etti lider. ''Dağılın ve fotoğrafı yanınıza alın. Latham'ın kılık değiştirmiş olabileceği ihtimalini unutmayın.''
''Ne yapabilir ki?'' diye sordu 01'e en yakın duran Blitzkriegçi. ''Sakal bıyık mı takacak? Boyunu biliyoruz. Vücudunun genel duruşunu, yüz yapısını biliyoruz. Elinde sonunda buluşma bölgesinden mutlaka görünce fark edeceğimiz kadın ya da erkek kendisini bekleyen bir kurye ile buluşacak.''
''Bu kadar iyimser olma 06'' dedi genç lider. ''Harry Latham'ın deneyimli bir sızma ajanı olduğunu aklından çıkarma. Bizim hilelerimiz, oyunlarımız olduğu gibi onun da var. Tanrı aşkına şunu sakın unutmayın. Onu kafasına ateş ederek öldüreceksiniz. Kafatasının sol tarafı paramparça olacak şekilde hedeflemelisiniz. Bana nedenini sormayın, sadece bunu unutmayın yeter.''
''Eğer bizim hakkımızda böyle ciddi kuşkularınız varsa neden kendiniz gitmiyorsunuz?'' diye çıkıştı masanın en ucunda oturan bir Blitzkriegçi. Sesi düşmanlık beslediğini belirtir bir ifadeyle çıkmıştı.
''Bandan gelen talimatlar.'' diye yanıtladı 01 soğukça. ''Ben saat 10'da gelecek emirler için burada kalacağım. Harry Latham'ın bulunmaması durumunda olumsuz haberi iletmeyi isteyen biri var mı aranızda?''
''Nein.''
''Tabii ki hayır.''
Masanın etrafındakilerin kimi gülerek kimi de endişeli bir ifadeyle bunları söylediler.
''Bununla birlikte ben de Bois de Boulogne'yu ele alacağım.''
''Neden?'' diye sordu 07. ''O iptal edilmiş, bandı duydunuz.''
''Yine size soruyorum, herhangi biriniz Boulogne'u es geçmeyi göze alabilir mi? Ya üstüne basa basa söylenen o olumsuz ifade, olumlu bir ifadeyi işaret ediyor veya planların tekrar değiştiğini gösteriyorsa?''
''Hakkım var.'' dedi 07.
''Belki de işe yaramaz.'' diye itiraf etti genç lider. ''Ancak yine de 15-20 dakikadan fazla almaz. Sonra dönüp saat 10'da burada olabilirim. Eğer Sucker Core'a gidersem asla yetişemem.''
Sucker Core ekibi seçildi. 01 Paris bürosuna dönüp masasına oturdu. Artık içi rahattı. Ne bundan gelecek talimatlar masalını soran olmuştu, ne de birisi kalkıp da üstleri olarak kendisinin de saldırıya katılması gerektiğinde ve bir başkasının bundan gelecek telefona cevap verebileceğinde ısrar etmişti. Aslında bu saldırıda hiç yer almak istemiyordu. Nedeni de çok basitti. Başarılı olamayabilirdi. Önceden tahmin edemediği bir sürü şey bu operasyonun başarısına gölge düşürebilirdi. Hem sonra sicilinde bir başka kötü puana daha tahammülü yoktu. Drew Latham'a gönderilen ama onu alt edemeyen şoför, iki Amerikalıyı haklamaya gönderilen, asıl öldürecekleri kişiyi öldürmeyip ortadan yok olan iki tim görevlisi. Sonra da Monte Carlo'da ele geçirildikten sonra intihar eden şu kadın elemandan sonra bir başarısızlığa daha tahammül edemezdi. Bu görevde Alexander Lassiter veya Harry Latham kafatası paramparça dağıtılmak suretiyle başarılı bir biçimde yok edilirse operasyonu yönettiği için kendi hanesine artı puan yazılırdı. Yok eğer operasyon başarısız olursa o zaman operasyona bizzat katılmadığı için işten kolayca sıyrılıverirdi. Çünkü Paris'in 01'i diğerlerinin anlamadığı bir şeyi anlamıştı. Liderleri olarak emirlerini yerine getirmekle yükümlüydü. Eğer bir Blitzkriegçi başarısız olursa ciddi biçimde ihtar alır, gözden düşerdi. Eğer iki defa başarısız olursa vurulur, timden bir başkası o erkek veya kadın elemanın yerini alırdı. Eğer Sacre Coeur başarısız olursa kimin eleneceğini biliyordu. Başlangıç olarak 30 yaşındaki 05, kendisinden daha genç üstüne karşı oynutsuzluğu sık sık su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Ve ortadan kaybolan timin seçilişine de şiddetli itirazları olmuştu. Biri adam öldürmekten hoşlanan bir bebek, öteki ise manda kafalının teki. Çok riske atılıyor. Bırakın ben ele alayım bu işi. Bunlar 06'ın önünde 05'in söylediği sözlerdi. Her ikisi de Sacré-Cœur'a gidiyorlardı. Eğer adamı öldüremezlerse her ikisi de idam edileceklerdi. 01 Paris sicilinde başka bir ayıbı kaldıramazdı. Kardeşliğin daha iç halkalarına doğru getirilmesi gerekiyordu. Hareketin gerçek liderlerine saygısını kazanmalıydı. Führer'in saygısını kazanmalı, tüm kalbi ve ruhuyla hürmetini Führer'e göstermeliydi. Çünkü inanıyordu davalarına, gerçekten inanıyordu. Boas de Boulogne'da fotoğraf makinesini de götürecek, orada olduğunu kanıtlamaya yetecek kadar resim çekecekti. Kanıtı da her bir resme tarih ve saat atan makinenin içindeydi. Bu sadece işin kılıfıydı, yani ileride kendisinden orada olup olmadığını sorduklarında kanıtlamak içindi. Ama böyle bir şeyin olacağına pek ihtimal vermiyordu. Çalan telefon genç Blitzkrieg şefini irkiltti, aizeyi kaldırdı. ''Şifre doğru'' dedi bayan santral görevlisi. ''Malasol, Javier'ı telefonda.''
''Er doktor.''
''Neden aramadınız?'' diye bağırdı Gerhard Kröger.
''Üç saatten beri buradayım ve siz beni aramadınız.''
''Stratejilerimizde rötuşlar yapıyorduk da ondan. Eğer aslarım yanlış hesap etmiyorlarsa hedefe ulaşabiliriz Meiner. Son ayrıntısına kadar orkestra gibi yönettim.''
''Aslarınız mı? Neden siz değil?''
''Karşıt bir bilgi dağılındı efendim. Çok daha fazla tehlikeli olabilecek ama eşit derecede verimli bir bilgi. Riski kendim üstlenmeye karar verdim.''
''Dediklerinizin ipe sapa gelir yanı yok.''
''Telefonda olamazdı zaten.''
''Nedenmiş? Düşmanın kim olduğum ya da burada olduğum hakkında en küçük bir bilgisi yok. Otel santralının dinlenmesi mümkün olamaz. Neden olduğunu öğrenmek istiyorum.''
Saatleri çakışan iki ayrı buluşma yeri var. Mona 01 Paris'inden ikisini de kontrol altına tutmak için tüm yeteneklerini kullandığını ama bir anda iki ayrı yerde olamayacağını söyleyin. Hal böyle olunca da riski en yüksek olanı üstlendiğini. Size söyleyebileceğim bunlar Meinher.
Eğer sağ çıkmazsam beni arkamdan saygıyla alın, gitmeliyim.
Evet, evet, tabii. Genç neonazi telefonu kapadı. Ne olursa olsun artık kılıfı hazırdı. O, Coin de Famille'de uzun zevkli bir akşam yemeği yiyecek, sonra Bois de Boulogne'da gezinecek, işe yaramaz resimler çekecek ve Avignon depolarına dönerek artık her ne olmuşsa kabul edecekti. Ya operasyon sonrası alacağı artı puanları ya da başarısız oldukları için idam edilen iki Blitzkriegçinin ölümünü. Buna gerçekten inanıyordu. Drü Bois de Boulogne'un parıldayan çeşmesinin etrafında dolanıyordu. Sulardan gelen ışıklar Drü'yü aydınlatıyordu. Akşam gezintisine çıkmış insanların arasında avare avare dolaştı, tanıdık bir yüz arayarak. Randevuya 8.30'dan biraz önce gelmişti. Şimdi saat neredeyse 9'du ve tanıdığı kimseyi görmemişti. Kimse de ona yaklaşmamıştı. Karen'in talimatlarını yanlış mı almıştı? Zıt anlamlarına göndermede bulunan o sözcükler yoksa telefonu dinleyenleri yanıltmak için mi söylenmişti? Yani aslında düz anlamlarıyla mı değerlendirilmeleri gerekiyordu acaba? Ama bu çok saçmaydı. Karin'le birbirlerini şifre içinde şifrecilik oynayacak kadar iyi tanımıyorlardı. Zor koşullarda iletişim kurma konusunda daha önce hiç çalışmaları olmamıştı. Latam saatine baktı. 9.03'tü. Oradan bir kere daha geçecek, sonra da kırmızı eve dönecekti.
''Amerikan!''
Sesin geldiği yöne doğru aniden döndü. Karin'di. Suratını taç gibi çevreleyen sarı bir peruk takmıştı. Sağ eli sargılıydı.
''Sol tarafına yürü çabuk. Sanki sana çarpmışım gibi yap. Sağda fotoğraf çeken bir adam var. Benimle kuzey yolunda buluş.''
Latham kendisine söylendiği gibi yaptı. Karin'in orada olduğunu öğrenmek kendisini rahatlatmış ama söyledikleri aklını kurcalamıştı. Canından bezmiş gibi uyuşuk uyuşuk dolanan çeşme kalabalığının arasından dolanarak tam sağındaki bayraklı yola gelene kadar yürüdü. Yola girdi, 10-15 metre kadar geçitte ilerledi ve bekledi. 2 dakika sonra Karin geldi. Sanki her ikisinin de tahmin edemediği bir kazaymışçasına çarpıştılar. Birbirlerini sıkı sıkı tutarak, Çok uzun olmayan, sadece gerektiği kadar uzun bir süre.
Özür dilerim dedi Dövriz nazikçe kendisini itip uzaklaştırarak ve bandajlı sağ eliyle sarı peruğundaki saçları arkaya atarak.
Ben dilemiyorum diye sözünü kesti Drew gülümseyerek. Sanırım bunu birkaç gündür yapmak istiyordun.
Neyi?
Sana sarılmayı.
Sadece seni iyi gördüğüme memnun oldum.
Ben iyiyim.
Bu çok güzel.
Sana sarılmak da çok güzeldi.
Latham yumuşak bir ifadeyle güldü. Bakanım efendi, bu fikri sen soktun kafama. Bana elçilikte mazeretimin beni çekici bulman olduğunu söyleyen sendin.
Bu gerçek değildi Drew. Bir mazeretti, stratejik olarak gerekiyordu.
Haydi, ben Quasimodo değilim ya.
Hayır, birçok kadının çekici bulabileceği eli ayağı düzgün, boylu boslu bir adamsın.
Ama sen çekici bulmazsın, öyle değil mi?
Benim düşüncelerim başka yerde.
Yani ben Freddy değilim. Mukayese edilemeyen Freddy Döve.
İyisiyle kötüsüyle Freddy, Freddy'ydi. Kimse onun gibi olamaz zaten.
Bu benim hala yarışta olduğum anlamına mı geliyor?
Ne yarışı?
Ödülü her ne kadar geçici ve bir parçacık da olsa senin sevgin için yarış.
Benim de yatmaktan mı söz ediyorsun?
Hay Allah, bu da nereden çıktı şimdi? Unutma, ben New England'lı bir Amerikalıyım. Nereden çıkardın bunu hanımefendi?
Ayrıca yanar döner birisin.
Neyim?
Bir yalancısın diyemezdim. Çok acımasız bir yakıştırma olurdu.
Ne?
Ne? Ayrıca hokey maçlarında insanlara bilmem ne darbesiyle çarpıp ezen kaba birisin. İtiraz edeyim deme, duydum. Harry söyledi bana.
Ama yoluma çıktıkları zaman asla sebepsiz yere değil, keyfi değil.
Kim veriyordu kararı?
Ben galiba.
İşte belli oldu, sen kavgacı bir adamsın.
Bu ne demek şimdi?
Ama şu anda senin öyle biri olduğuna şükrediyorum.
Ne?
Şu fotoğraf makineli adam, çeşmenin diğer tarafındaki.
Ne olmuş ona? İnsanlar Paris'in gece resimlerini çekerler. Toulouse, Lautrec resimlerini yapıyordu, şimdi fotoğraflarını çekiyorlar.
Hayır, o bir neo, bunu hissediyorum, bunu biliyorum.
Nasıl?
Duruşu, ne bileyim, o kadar agresif ki.
Bundan bu sonucu çıkaramazsın.
O zaman neden burada? Kaç kişi Bois de Boulogne'da gece bir resim çeker ki?
Bu doğru, nerede o?
Tam karşı tarafımızda ya da biraz önce oradaydı, güney yolunda.
Burada kal.
Hayır, seninle geliyorum.
Lanet olsun dediğimi yap.
Bana emir veremezsin.
Silahın yok. Üstelik olsa bile ateş edemezsin. Elin sargılar içinde.
Benim silahım var, tamam mı? Eğer biraz daha uyanık biri olsaydın solak olduğumu fark ederdin.
Ne?
Haydi gidelim.
Birlikte ağaçların arasından geçip aydınlatılmış çeşmeye uzanan güney yoluna çıktılar. Fotoğraf çeken adam hala oradaydı. Baston yutmuş gibi dimdikti ve çeşmede tur atan insanların gelişi güzel resimlerini çekiyormuş gibiydi. Latham sessizce yaklaştı. Eliyle belindeki otomatiği sıkı sıkı kavramıştı.
İnsanlardan habersiz resimlerini çekerek volta mı atıyorsun buralarda dedi Drew adamın omzuna dokunarak.
Blitzkriegçi omzundaki dokunuşla bir anda geri döndü, solgun ışığın içinde Drew'ya baktı, gözleri koca koca açıldı.
''Sen ha?'' diye bağırdı. ''Ama yo,
aynısı değil, peki sen kimsin?''
''Senin işine yarayacak biri var bende.'' Latham adamı gırtlağından yakaladı, bir ağacın gövdesine sürükledi. ''Kröger'' diye bağırdı. ''Kim bu Gerhard Kröger?'' Ne o çabucak kurtuldu, çizmesiyle Drew'ün kasıklarına bir tekme attı, Latham geri sıçradı, darbeden kurudu kendini, otomatiğinin namlusunu Nazi'nin suratına indirdi.
''Seni orospu çocuğu seni, demek beni arıyordun ha?''
''Nein!'' diye çığlık attı Neo, yüzüne kan sızıyor, görmesini kısmen engelliyordu. ''Sen resimdeki adam değilsin.''
''Ama benim gibi biri öyle mi? Aynı surat, epey benziyor öyle mi?''
''Sen çaldırmışsın!'' diye bağırdı Neo,
Drew'nün boynuna ölümcül bir darbe vuracaktı ama Latham bileğinden yakalayıp ters yöne doğru şiddetle büktü.
''Ben sadece resim çekiyordum!''
Adam çalıların içine düştü. ''Artık bunu iyice saptadıktan sonra'' dedi Drew nefes nefese, Neo'nun üzerine ata biner gibi oturup sonra birden diziyle adamın kaburgalarını ezerek.
''Biraz da Kröger'den konuşalım.''
Latham otomatiğin namlusunu Nazi'nin iki kaşının arasına bastırdı.
''Ya bana anlatırsın,
ya da kafamda bir tünel açılır.
Ben ölmeye hazırım.
Güzel. Çünkü şimdi ölmek üzeresin. 5 saniyen var Adolf. 1, 2, 3, 4.
Nine, burada Paris'te Sting'i bulması lazım.
Ve sen de benim Sting olduğumu sandın, doğru mu?
Aynı adam değilsin.
Hem de hiç. Dik otur şimdi.
Nasıl oldu, nereden çıktı Drew anlayamamıştı. Ama daha toparlanamadan koskoca bir silah duruyordu Nazi'nin sağ elinde.
19. ayrımın sonu. Sayfa 235.